Merhaba, kendimiz için yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Dicle ve Tuğçe ile birlikteyiz. Bugün dördümüz duyguları tanımaktan bahsedeceğiz. Hem kendi duygularımızı hem de çevredeki insanların duygularını. Podcast'a uzun bir ara vermiştik. Şimdi yeniden birlikteyiz. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyuz. Bize yakıştığı gibi duygu ve düşüncelerimizden bahsederek bu podcast'a da yine giriş yapmış olalım. Duyguları tanımak ne demek?
Ya konu o kadar geniş ki duygular kesinlikle bize çok uygun ama biraz da şey gerçekten genel bir konu ama farklı farklı açılardan yaklaşabileceğimiz bir konu.
Yani kendi duygularını tanımaktan herhalde başlamak gerekiyor bu noktada. Yani ben şu an ne hissediyorum diye kendine sorup bu içgörüye sahip olabiliyorsan herhalde zaten duyguların hayatta ne kadar önemli bir yer teşkil ettiğini de görüyor oluyorsun.
Aslında bence konuya ufak bir disclaimer'la başlamak lazım. Çünkü biz bu podcast'te biliyorsunuz ki çokça işte terapi konularına, işte psikoloji konularına değiniyoruz. Çünkü bu bizim de hala üzerine sıklıkla düşündüğümüz ve sürekli keşfetmeye çalıştığımız bir alan. Bu alandaki farkındalığımızı hep derinleştirmeye çalışıyoruz. Her zaman zaten söylüyoruz, biz uzman değiliz. Bu konuda da bir uzman görüşü paylaşamayız o yüzden. Sadece kendi deneyimlerimizi burada yansıtmaya çalışıyoruz. Kendimiz bu konuyu işte arkadaş grubumuzu nasıl ele alırdık onu yansıtmaya çalışıyoruz ki işte buradan herkes kendinden bir şeyler bulabilsin diye. Ben kişisel olarak bu konu üzerine son zamanlarda bayağı düşünüyorum. Bu konuyu araştırmaya ve daha derin bir şekilde ele almaya hani yeni başladığımı düşünüyorum bu yaşımda. O yüzden de belki bugün konuştuklarımız da dinleyen insanları bu konu üzerinde düşünmeye ya da belki daha derin bir şekilde bilgi almaya hani bir motivasyon sağlar diye ben düşündüm ve heyecanlandım bu konuya açıkçası. Çünkü genel söylemek istediğim şey bu konu çok zor bir konu. Bence insanın kendi duygularını tanıması çok zor. Kendi duygularını tanımayıp ya da hani anlamlandıramıyorsan, isimlendiremiyorsan başkalarının duygularını anlamlandırmak ve isimlendirmek daha da zor. Şimdi hem burada bir kişisel sorumluluk var. Hani herkes kendi kapısının önünü süpürse her yer tertemiz olur gibi. Hepimiz kendi duygularımızı zaten anlamlandırıp, filtreleyip, düzgün bir şekilde ifade edebiliyor olsak belki insanların karşılıklı ya ilişkilerinde karşı taraftan herhangi bir beklentisinin zaten var olmasına gerek kalmaz. Ama öyle bir toplumsal düzende yaşamıyoruz. Bence burada asıl en belki de konuyu açacak olan genel mesele şu anki toplumsal yapımızın, toplumsal kültürel yapımızın duygularımızdan bizi koparıyor olması ve bence genel olarak, hadi genellemeyeyim, bizim kişisel olarak duygularımızdan kopuk yaşıyor olmamız. Ben böyle hissediyorum yani çünkü bu alana eğilip birazcık ne oluyor, ne hissediyorum ben şimdi bunu hissedince vücudumda bunun karşılığı neler gibi düşünmeye başladığımda fark ettim ki çok kopuğum. Olan biten şeylerden çok kopum.
Esin, senin bu şekilde bahsetmen bana çok ilginç geldi. Çünkü
Bana da
mesela
ya.
evet hani tanıdığım insanlar arasında duygularıyla en bağlantılı yaşayan kişilerden bir tanesi sen olduğun için ve bu duygularını da en iyi şekilde ifade eden insanlardan bir tanesi olduğun için şaşırdım gerçekten. Ben de kişisel bir yerden yaklaşacağım. Teşekkür ederim bu arada girizgah için. Güzel bir başlangıç oldu. Şimdi ben duyguları tanımak konusuna son bir senedir çok taktım kafayı ve terapide şu an sürekli bunun üzerine çalışıyoruz. Çünkü şunu fark ettim ki benim duygularım benim vücudumdan fiziksel olarak çıkıyor. Yani duygusal olarak ben bunları fark edemediğim için benim vücudumdan çıkıyor. Özellikle olumsuz, tırnak içinde olumsuz diyebileceğim duygular. Yani bir şeye üzüldüğüm zaman mesela zona oluyorum. Ya da işte başım ağrıyor falan. Hani ama asla onu öfke ya da üzüntü ya da hayal kırıklığı gibi duygularla bağdaştıramıyorum. Yani bir anda mesela niye hasta oldum yine diye merak ediyorum. O yüzden biraz bunun üzerine gitmeye karar verdim. Biraz duyguları kabullenmek nasıl oluyor? Duyguları fark etmek nasıl oluyor? Çünkü bunlar aşırı soyut geliyor. Hani bunu böyle pratik olarak yapamayan, belki de doğuştan şanslı bir şekilde ya da çocukluğunu öğrenemeyen insanlar için inanılmaz soyut bir konsept. Ve şunu fark ettim. Mesela benim için kabul edilebilecek duygular listesi var. Bir de kabul edilemeyecek duygular listesi var. Mesela işte başarısızlık, kendini ezik görme. İşte
Başarısızlık duygu mu be?
Değil işte ama ya onunla
Ama
bağdaştırılan
duygu biraz
duygular.
duygu ya. O ya da
Duygu
yani
bence.
o
Hayal kırıklığı.
başarısızlığın yarattığı işte kendine öfke, hayal kırıklığı,
Ya
ne bileyim
üzüntü,
mahcubiyet
mesela
belki.
hüzün mesela inanılmaz temel bir duygu. Ama mesela hüzün duygusunu tanıyamıyorum. Ben nerede hüzünlendiğimi anlayamıyorum. Çok ilginç. İnsan bazen belki çocukluktan öğrenilen şeyler, belki hayatta kalma mekanizması. Mesela hani çünkü kabullenebildiğim duygular beni hep ileri taşımış duygular. Özellikle hani pozitif güdülenen bir insan olduğum için pozitif şeyler hissettiğim zaman da hayatta sürekli atılım yaptığımdan ötürü ben o duyguları hep sahipleniyorum. O duyguları hep hissediyorum, böyle sonuna dibine kadar yaşıyorum. Ama diğerlerini görmezden gidiyorum çünkü onlar beni geri çekiyor gibi düşünüyorum. Ve bu da böyle bir dengesizliğe sebep oluyor. Hani bir noktada evet hayatta kalma açısından faydalı olsa da aslında hayatın gerçekliğine aykırı bir noktaya sürüklüyor.
Gerçek insan
Çok.
deneyimine aykırı aslında. Çok ilginç ya. Benim de problemim mesela duygularımı tanımak değil de ben çok haşır neşirim duygularımda. Ben adını çok net koyuyorum. Şu an öfkeliyim, şu an üzüldüm. Ama bende de mesela o duyguyla ne yapacağımı bilememe hali var. Duyguyu yönetmek diye bir şey var ya, mesela bu son dönemde çok konuşuluyor. İşte duygularınızı kabullenmek, duygularını yaşamak ve sonra o duyguyu yönetmek diye de bir aşama varmış. Ben de 33 yaşımda bunu yeni öğreniyorum ama ben de duygularımı anlama kısmı çek. Duygularını hani yaşamak için izin verme kısmı da son birkaç senede bence bu konuda ben kendi adıma iyileştirimi düşünüyorum. Hadi orası da çek. Ama sonra o duygularla ne yapıyoruz? Biri bana bunu öğretsin. Yani
Tam olarak ne
çünkü
anlama geliyor yani yönetmek kısmı?
hiçbir fikrim yok. Çünkü herkes bu konuda Esin'in kesinlikle fikri var. Söyleyecek birazdan. Benim anladığım şu. Herkes bir takım laf kalabalığı yapıyor ama somut hiçbir öneri görmedim ben. Çünkü herkes önce şeyden başlıyor. İşte üzüntülüysen bunu bastırma, yaşa. Bunu içinden çık. Bunu rasyonalize etmeye de çalışma. İşte hep de şey söylenir ya, ben mesela bunu çok yapıyorum. Duygularını entelektüelize etme. Böyle bir Türkçe kelime var mı bilmiyorum ama yani yoksa da artık hayırlı olsun oldu.
Fikirleştirme olabilir mi?
Olabilir. Yani İngilizce'de intellectualize diye geçen kelimenin Türkçesini bulmaya çalışıyoruz. Bulamıyoruz arkadaşlar. Önerilerim olan yorumlara yaz. Neyse. Duygularını hep böyle bir rasyonel ve hani bir mantık çerçevesine, bir önü arkası olan bir fikriyata dökme çabası, o bende çok var. Şu an böyle hissediyorum çünkü böyle bir şey oldu. Bu benim şu travmamı, paternimi tetikledi. O yüzden şu an ben buna böyle tepki veriyorum. O şu an bende bilmem ne var falan diye. Ama sonra yani tamam o duyguyu da yaşıyorum ama beni yani kendi kendime bırakırsanız ben yılın 365 günü aynı duyguyu yaşarım o zaman ya. Yani oradan nasıl çıkıyoruz sonra, mesela bok gibi hissediyorsam 3 günün sonunda yaşadım yaşadım. 4. gün artık beni ne çıkaracak o kuyudan, hani bunun cevabı yok mesela bende.
Tuğçe bir kere bu konuda konuşurken sürekli bizi kötü hissetmek diye şey yapman da çok komik çünkü hani genelde şöyle oluyor ya, nasıl hissediyorsun diye sorduğunda hani bu şeyin uzmanı biri, sen kötü iyi falan dediğinde böyle gözlerim böyle o duygu değil, şimdi anlat bana hani gerçekten ne hissettiğini bulalım diyorlar. Hatırlar mısınız birkaç sene önce? Şimdi bu konular tabii bence yeni popüler oldu. Mental health
Aynen.
TikTok ve Instagram'da artan psikoloji
Tabii üstat kimse
kontentleri.
senin kadar önce bu konulara girmemişti o yüzden.
Ben taktığım için bu konulara. Yani ihtiyacını hissettiğim için arkadaşlar, yani sizin ay çok bağlısın, duygularınla çok harmoni içerisindesin demeniz yani çok hoşuma gidiyor. Ne güzel, sağ olun. Ama ya asla yeterli değil bence. O yüzden benim bu konuyla ilgili ekstra bir şeyim var galiba, ama kesinlikle bu bir sarmal oldu yani benim için. Ne kadar fazla bilgiye kolayca, yani gerçekten otobüs durağında beklerken o bilgiye ulaşabiliyorsan, tabii bununla ilgili bölüm yapmıştık. Tuğçe Merve sağ olsun gelip görüşlerini paylaşmıştı. Ya yani her okuduğumuzu, her gördüğümüzü inanmamamız lazım ama küçücük bir bilgi ışığı, bilgi kırıntısı bile bazen çok daha büyük bir merakı uyandırabiliyor ve orada derinleşmemizi sağlayabiliyor. Bence bu konuların popülerleşmesi, bu duyguları yönetmek, emotional regulation denilen şeyin bu kadar gündemde olması genel olarak faydalı bir şey oluyor. İyi bir şey başlattı. Hani konuşma ve tartışma başlattı gibi. Sadece hani küçücük şundan bahsedeceğim. Bunu ben de çok önceliklendirdim. Hani özellikle birkaç aydır ve yani farklı bir terapi tekniği deniyorum ben şu anda. Hipnoterapi ve EMDR'la. Ya yani somatik terapi bana çok dokundu. Yani bu duyguların vücuttaki karşılığını bulmak, nerede gerçekten duyguların kaldığını belirlemek. Bu Body Keeps the Score diye bir çok ünlü bir kitap var ya. Hani onun başlattığı hani bu tartışma. Ya gerçekten ben kendimde onun karşılığını çok gördüm ve hani biraz şey gibi. Ya onun aslında hiçbir şey yapmana gerek yok. Yeter ki bastırma. Tuğçe, senin az önce sorduğun soru için söylemeye. Yeter ki onu görmezden gelme. Çünkü genel olarak çok kaçıngan bir davranış biçimi içerisindeyiz. Hani kapitalist ve gerçekten zor bir yapı içerisinde hayatta kalmaya çalışırken bütün insan doğamıza, doğayla olan ilişkimize hani aykırı bir düzende yaşıyoruz. Ve genel bir kaçınganlık paterni var. O yüzden de hani benim psikologlardan duyduğum hani şey, o işte duygunun tamamlanması ve halledilmesi ve hani genel herhalde cycle'ını, döngüsünü tamamlaması için bastırılmadan var olması gerekiyor. Ama genelde bastırıyoruz. O yüzden aslında tam karşılığının neye benzediğini bilmiyoruz.
Zaten zamanla da geçebiliyor yani insan sonsuza kadar aynı hüzün içinde kalmıyor çoğunlukla. Yani gerçekten yaşamaya izin verdiğin zaman bir olumsuz duyguyu bir süre sonra kendiliğinden geçiyor zaten aslında. Çünkü o yani vücut kendini dengeliyor. Ya yani o şekilde devam etmiyor. Çok mutlu olduğun zaman da sonsuza kadar çok mutlu kalamazsın. Bir şekilde vücut onu dengeliyor ya. Onun gibi bir sistem var. Bir de bence aklıma şu geldi siz konuşurken. Şöyle bir takıntımız var yani. İyi değilim şu anda ve iyi olmalıyım. Nasıl iyi olacağım? Nasıl daha iyi olacağım? Şu an çok kötüyüm. Nasıl daha iyi olabilirim? Bu geçmiyor. Uğraşıyorum geçmiyor falan gibi bir his var ya. Yani bence orada da biraz problem var. Yani hayat öyle bir şey değil yani. Bazen olumsuz duygular olmak zorunda. Herkes bunu yaşamak zorunda ve hayatın toz pembe bir şey olmadığını ve yani bunların da bu deneyime ve yolculuğa dahil olduğunu kabullenmek gerekiyor belki de.
Özür dilerim, ben buna %100 katılmıyorum ya. İşte benim
Aa.
demeye çalıştığım şey tam olarak buydu aslında. Yani tamam, duygularımızı yaşayalım. Bu bir ay da sürebilir bu arada. Yani yaşadığın şeyin yoğunluğuna kıyasla bir şeylere, ya bir duyguya zaman Allah razı olsun
aşımı
Tuğçe'm. Bir ay verdin.
aynen, ben de bir
Bazen
yıl,
daha uzun sürüyor.
10 yıl da sürebilir. Ya ama
Zaten
hayır
burada
ya.
klinik vakaları ben şey yapmıyorum bu arada
Evet
yani.
abi, burada
Klinik
günlük
şeylerden
hayatı
bahsetmiyorum. Daha
sıkıntılarından
evet.
falan. Evet. Ya bu arada hani babasını kaybetmiş biri olarak, yaz süreci geçirmiş biri olarak şunu da söylerim abi, yani bir sene boyunca her gün ağlamıyorsun yani. Her, bir ayın sonunda hissettiğin şey, ilk gün hissettiğin şeyle bir ayın sonunda hissettiğin şey arasında çok büyük bir fark var. Bir senenin sonunda hissettiğin şey bambaşka bir şey. Her neyse. Yani ben bazen şunu sorguluyorum mesela. Tamam, yaşamaya izin verdik. Bu bir süre aldı. O süreyi de verdim. Üzerime de gitmedim. Yani hadi artık çık buradan da demedim. Ama bilmiyorum ya, sosyal medyada sürekli şey pompalanıyor ya. Kendini sev, kendine asla baskı yapma. Kendi sen mükemmelsin. O kadar mükemmel miyiz? Yani biraz az acaba hani arada bir kendi ağzımıza vurmak da gerekiyor muyu soruyorum mesela. Bazen tamam artık Tuğçe hadi çık artık buradan demem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü o itici gücü vermeyince arkadan, o zaman sabah akşam o koltukta ölüp böyle 8 saat Netflix'te bir şey izliyor oluyorum. Ve hani 3 gün okey, 4 gün okey, 5. gün artık hani tamam artık bir kalk, artık bir hayata dön demem gerekiyormuş gibi geliyor. Çünkü onu demezsem, yani bazen hani bir kuyunun içine düşüyorsun ya. O kuyudan da bir çıkarmak için bir şey yapmak gerekiyormuş. Yani gibi geliyor bana. O yüzden hani tamam, bir zaman verelim ama bir, bana göre bir şeylerin bir zaman aşımında olması lazım ya.
Bence o his işte zamanla geliyor olabilir ya. Ben çok iyi anladım senin söylediğin şey bu arada ve kesinlikle katılıyorum yani söylediğin şeye. Her zaman için değil ama ara sıra olması gerekiyor. Geçen gün şöyle bir şey oldu. Ben buz pateni anlatıyordum. Yayında bir tane işte genç bir kız var. Buz pateni yapan işte çiftler buz dansıydı galiba. Neyse kız böyle işte çok iyi giderken ve çok başarılı bir sporcu ve 20 yaşındayken bir tane kaza geçiriyor. Yani antrenman yaparken kafasının üstüne düşüyor ve işte partneri onu düşürüyor yanlışlıkla. Artık kimin hatası bilmiyorum ama
Çok
kafasının
kötü.
üstüne düşüyor. Kafatası çatlıyor. İşte onu götürüyorlar hastaneye falan ve işte ameliyata giriyor, çıkıyor falan. Ve kız yani bir ay boyunca hiç konuşamıyor bile. Yani yataktan kalkamıyor bile. Ve bu sporcu hani olimpiyata gidecek ona ya, çok ümit vaden bir sporcu 20 yaşında. Neyse kız işte onunla röportaj yapıyorlar. Kız tekrar yarışmaya başlamıştı bu arada. Yani bu hikayeyi anlatırken hani şok oldum yani gerçekten ve hani şey dedi bir ay boyunca işte kalkamadım. İşte her şey yemeği annem yediriyordu. Hani 20 yaşında birisi ve hani hayatı yani böyle yaşayan birisi olarak buna çok üzüldüm. Ama bir noktada dedim ki diyor. Yani aslında hiç ilk gözümü açtığım andan itibaren ben tekrar şeye döneceğim diye düşünmeye başladım diyor. Yani ben tekrar buza döneceğim. İşte buz pateni yapacağım, o sporu yapacağım. Ve yani o bir ay sonunda diyor ki tamam artık hani yeter ben bir şekilde kendime sahip çıkmalıyım, kalkmalıyım falan deyip tekrar çalışmaya ve tekrar yürümeyi öğreniyor. Tekrar konuşmaya öğreniyor falan ve tekrar hani çok üst düzeyde bir yani Avrupa şampiyonasındaydı yani bu sene ve tekrar oraya dönmüş. Ben bu hikayeyi durunca yayında ağlıyordum az kalsın arkadaşlar.
Çok
Çok etkilendim
güzelmiş.
yani. Ve tam olarak hani dediğin şeyin de çok bir örneği aslında. Yani bir, seni bir şey bazen hayatta böyle evet hadi tamam artık kalkayım dedirtebiliyor. Ama bunun zamanı da yani bence var. Yani bir süre hakikaten 8 saat Netflix izlemen gerekiyorsa izleyebilirsin ama bir noktada o hissin gelmesi sağlıklı bir şey.
İşte orası çok biricik olan kısım. O çok kişisel bir şey. O herkes için farklı. O
Evet.
yüzden bence internette bununla ilgili bir şeyler görürken sana aslında kimse net bir şey söylemiyormuş gibi geliyor. Çünkü net bir şey yok. Herkesin tanımı farklı. Ama onu bulmak için gerçekten çaba sarf ediyor musun? Onu bence bulmak önemli. Bu bahsettiğin şey çok güzel. Ben de son zamanlarda yani birkaç ay önce girdiğim bir kara çukurdan kararlılıkla çıktığım için hayır, ben bunu niye böyle hissettiğimi anlıyorum, çözdüm. Bunu da yaşıyorum, yaşadım ve artık yaşamak istemiyorum kararlılığını gösterebilmek. Bana kendimi çok güçlü hissettirmişti. Ama bu arada intellectualization dediğin şeyde de Tuğçe, ben onunla ilgili ilk bir şeyler okumaya başladığımda hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Heyecandan çıldırıp size atıp demiştim ki ya biz dördümüzü daha tanımlayan, daha iyi tanımlayan bir şey görmedim yani. Üstüne o kadar intellectualization ki üstüne podcast yaptık. Ama burada biraz şöyle bir karşı argümanım var. Acaba oturup Netflix izlemek mi gerçekten sana duyguların içinde oturmanı sağlayıp onu proses etmeni sağlatan şey, yoksa orada da mı bir kaçınganlık var? Yani aslında sana bütün hayatını durdurup bir beklemeye alıyorsun ve duygunu yaşıyorsun gibi gelebilir ama belki de yaşıyorsundur ama acaba onu daha efektif, daha etkili bir şekilde yapabileceğin o duyguyla gerçekten birebir karşı karşıya kalıp her ya vücudun her yerinde, her hücrenle ona bakabileceğin korkmadan, kaçınmadan başka bir yöntem var mı? O daha mı iyi acaba?
Yani duyguları tanıyalım, farkında olalım, tamam olacağız, hallolacak her şey diye düşünürken bir de bu sefer böyle acaba orada da mı
Aynen.
kaçınganlık yapıyorsun?
Bence hissetmek bambaşka bir şey. Bütün vücudunla gerçekten hissetmek, o olumsuz yani kaçmaya koşullandığın, hissetmek istemediğin şeye kendini zorla baktırtmak çok zor bir şey ya. Hiç kimse yapmak istemez ama bence
Vücudun her
yapmıyorum.
tarafında hissetmek gerekli bir durum mu ya? Çünkü vücudun her tarafında hissetmek bana duygunun fiziksel bir yansımasının olması demek. Ama bu isteyeceğimiz bir durum mu?
İşte burada farklı ekoller var. Ben bu ekole biraz fazla girdim bu aralar. Wellness dünyasını bir de hani vücudunda kanserli bir hücre oluşmuş bir insan olarak bu konuyla ilgili de fazlaca alternatif tıp bilgilerine ve işte vücuttaki enerji akışı ile ilgili bilgilere de maruz kaldım. İsteyerek, bilerek. Ve sonuçta enerji akışını hani bozduğu bu tarz vücutta biriken travmaların gibi bir argüman var. Ama işte bu Body Keeps the Score kitabında anlatılan şeyler de aslında bunu besliyor. Yani bu batılı tıp ile alternatif tıp aslında burada kesişiyorlar. O yüzden de bu konuyu da hani bazı insanların çok bunu duymaktan hoşlanmadığının farkındayım. O yüzden
Bazı
hani
insanlar Türkçe ile ben.
aynen size bakıyorum zaten. Evet. O yüzden o şekilde algılamamıza gerek yok bunu. Ama ben kendi vücudumu tanıdıkça gerçekten kendi vücudumda bazı şeylerin kaldığını ya da mesela şu söyleniyordu ya travmayı vücudunda nerede, stresi nerede akümüle ediyoruz? Fizyoterapiste gidiyorum mesela alternatif tıp değil yani fizyoterapist diyor ki stres acaba vücudunda nerede birikiyor? Ben nereden bileyim nerede birikiyor? Bu ne demek ki yani ne kadar
Ama işte
soyut bir
tam şu.
konsept.
Ben biliyorum bunu. Ben buna
Değil abi
inanıyorum
bu.
ya. Bence fiziksel bir yansıması var. Ama bu mesela benim hoşlanmadığım bir şey. Hani
Ama
neden
ya
ben ısı
kabulleneceksin
karnımda
yani
izledim? Bu...
maalesef zorla. Var diyorsun. Varsa
Evet
var
tam bir
yani.
sistem. Vücut ya bir komple bir sistem yani ve tabii ki her şey birbirini etkiliyor yani bence. İşte Dize'nin başta söylediği ben üzüldüğüm zaman başım ağrıyor, hüzünü hissetmiyorum, başım ağrıyor dedi. Aslında tam buradan başladık yani konuşmaya. O yüzden Hani bilmiyorum, ben de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Öyle bir fiziksel yansımasının olması bana hep şeyi düşündürtüyor. Ben şu an herhalde bastırıyorum ki bu bir yerden başka bir yerden çıkıyor. Yani o duyguyu yaşamaya izin vermediğiniz zaman ortaya çıkan bir semptommuş gibi geliyor bana.
O bir
Belki öyle de
aslında
bilmiyorum.
şey gibi, ya kapını çalıyor. Bununla ilgili bir arkadaşım bir analoji yapmıştı. İşte o eteğinden çekiştiren küçük bir çocuk gibi aslında, hani duygu. Senin ilgini istiyor ve anca full ilgini aldığı zaman seni rahat bırakıyor. Bu konuyla ilgili bu görüşmeyi, şey, bu
Güzel.
podcast bölümünü yapacağımız belli olunca da hani Bahar'la konuşmuştum. Burada da şey, konuk olarak aldığımız Bahar Özkan. O kendisi klinik psikolog. Dedim ki ya Bahar, bir uzman, bu konuyu biz nasıl konuşacağız? Onunla mesela söylediği şey, aslında terapi süreci hani travma bir şekilde hani geride bırakamadığın, belki seneler önce olmuş ama geride bırakamadığın şeye full ilgilenmek, onu görmek, anlamak ve zamanında alması gereken ama göremediği desteği ona vermek demişti. Çünkü onu aldığında anca rahatlayıp seni bırakıyor o bastırılan şey. O yüzden yani küçük küçük kapını çaldığında hakikaten onu reddetmeyip, ki bütün ilgim senin, ne istiyorsun benden? Oturuyorum, duruyorum şu an, her şeyi bırakıyorum ve sana bakıyorum demek lazım. O artık kendini nasıl gösteriyorsa. Peki konuşmanın başında kendi duygularımızı tanımazsak başka insanların duygularını hiç tanıyamayız diye girmiştik. Ona da bir kısa değinelim istiyorum. Bana sanki başkalarının hissettiği, yine tırnak içinde, olumsuz duyguları tanımak benim kendi olumsuz duygularımı tanımaktan daha kolaymış gibi geliyor. Çünkü
Evet.
başkalarına karşı daha kabullenici oluyorum. Bir arkadaşım üzüldüğü zaman mesela ona çok anlayışla yaklaşabiliyorum ama kendime o kadar anlayışla yaklaşamıyorum. Ama bir yandan da mesela hiç daha önce farkındalığına varmadığım duyguları birisi yaşadığı zaman, partnerim ya da arkadaşım yaşadığı zaman, bu sefer de empati yapamadığımı hissediyorum mesela. Çok yabancı kaldığımı hissediyorum. O yüzden hani dediğinde haklı olabilirsin Esin. Gerçekten önce kendi duygularını bir tanı. Önce o duyguları bir kendi hisset ve neye sebep olduklarını bir gör. Ondan sonra başkalarını tanıyabilirsin. Doğru olabilir kesinlikle. Ama bir yandan da başkalarının duygularına karşı çok çok daha anlayışlı olduğuma eminim.
Bu bence hepimiz de öyle ya, gerçekten. Çünkü
Evet.
başkasına karşı hem daha objektifsin hem daha anlayışlısın.
Bir de
En azından
entelektüel bir
bizim
süreç.
özelimizde.
Yani kendin hani anlayınca duygularını, ha şu anda işte böyle bir şey yaşandı, şu anda bunu hissediyordur falan diye düşünebiliyorsun ya. Yani kendin o duyguyu yaşarken değil de karşındakini, daha senin de söylediğin gibi,
Objektif.
dışarıdan bakarak daha entelektüel bir süreçle değerlendirebiliyorsun aslında.
Bir de burada şimdi artık toplumsal cinsiyet girsin konuşmaya. Tabii ki toplumda
Enter
bazı
feminizm.
insanların, aynen, bazı insanların duyguları daha çok kabul edilirken bazı insanlarınki asla kabul edilmiyor. Yani biz de bunu, bu kodu, sosyal kodu görerek, öğrenerek büyüdüğümüz için bu öfke, kadınların genelde işte öfkeyi kabullenememesi, yaşayamaması, dışarı vuramaması falan meselesi karşılığını ben kendimde çok görüyorum. Sporda böyle hoca bir şey yaptırdı, böyle işte sertçe topu yere vur falan dedi. Böyle yaparken içimde hiç hissetmediğim bir fiziksel reaksiyon hissettim. Dedim ki aa, öfkeyi alıp yaşayıp sağlıklı bir şekilde dışarı atmak böyle mi hissediliyormuş? Yani şey oldum. Acaba ben en son ne zaman öfkelenip en az kendime ve dışarıya kırıcı olacak şekilde gerçekten öfkemi yansıttım dışarı? Hatırlayamıyorum ya. En son ne zaman gerçekten kızgınlık, böyle öfke yaşadığımı hatırlamıyorum. Tabii ki ufak ufak öfke hani hissettiğin oluyor ama onu böyle dışarı, o release, yani onun artık boşalması durumundan bahsediyorum. Halbuki ama başka babalarımızın, kocalarımızın öfkelerini akomode etmekte çok başarılıyız. Yani benim de kişisel anlamda en çok zorlandığım, bunu daha önce de bir bölümde söylemiştim galiba. Yani yer açmakta, hani ya da dışarıya vurmakta en zorlandığım şey öfke. Diğer bütün duygularımı yaşatmaya, yaşamaya çok hazırım. Ama öfkeyle ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü böyle bazen oluyor mesela, işte bir şey oluyor. Böyle kan beynime sıçrıyor. Böyle kafamın içinden şey sahneleri geçiriyorum. Ben şu an bunun böyle bir ağzını gözünü bir dağıtsam, böyle masanın kenarını böyle gözünü vursam ne güzel olur diyorum böyle içimden. Ama kendisine böyle teşekkürler yazıyorum. Aynısından. Bu yorum için teşekkürler yazıyorum. Sonra böyle içimde patlıyor ve yani onları neye yönlendireceğimi bilmiyorum mesela. Yani spor yapıyorsun, okey, o da bir işe yarıyor. Gidiyorum yemek yapıyorum falan, gene aklıma geliyor, gene deli oluyorum falan.
Ya
Bir de
evet,
hıncını başka
formülü çok
birinden
iyi.
çıkarmak istemiyorsun. O yüzden de o da mesela çok etkili bir faktör bende. Aman şimdi Çağrı'ya daha dikkatli olayım. Hani bu kötü enerjiyi Çağrı'dan çıkarmayayım, ona yönlendirmeyeyim diye de ekstra bir şey oluyor böyle. Sonra içimde patlıyor her şey.
Evet. Yani işte erkekler için de mesela işte daha olumlu sayılabilecek duyguları yaşayamamak olabilir. Yani nasıl diyeyim, hani daha böyle hani empatiyle ve bağışlayıcı ve hani bakım verici duyguların erkeklerde ya da hüzün mesela, yani en basitinden yaşanmasını
Tabii.
engelliyor olabilir toplumsal cinsiyet sebebiyle. Bu
Evet,
da
zaten hep diyoruz toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadınları değil erkekleri de
tabii, tabii
etkiliyor.
ki.
Eşitliği dedim, eşitsizliği. Toplumsal cinsiyet rolleri ve beklentiler. Bu arada bu bölümün altına acaba şey mi koysak? Duygu çarkı var ya. Instagram hesabından aslında birkaç kere paylaştık. Böyle insan görünce aman Allah'ım ne kadar da fazla duygu var dünyada diye düşünüyor.
Evet.
Çok
Olur,
faydalı bir
koyalım.
kaynak.
O zaman şimdi muhabbeti artık burada bitirelim. Ama bitirirken de hani bizim sadık dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür edelim. Yani bana çok soruldu. Ne zaman yapacaksınız? Kayıt yapacak mısınız? Tekrar devam edecek misiniz diye ve ısrarla hani soruldu. Bir senedir neredeyse yapmıyoruz ama yani çok mutlu oluyorum tabii ki. Yani biraz içim buruldu yapamadığımız için bu sorular karşısında ama bir yandan da hani bir gün yapacağımızı bilerek de bilmiyorum, çok da üzülmedim açıkçası o yüzden ama yine de böyle biraz hüzünlendim. O yüzden şu anda bu bölümü yaptığınız için çok mutluyum. İsterseniz siz de bu konuda duygularınızı paylaşın.
Evet, tabii hem Türkiye'de hem dünyada 2023 yılında bizi oturup da hani duygular hakkında ya da kariyer ya da ilişkiler hakkında konuşmamızı hani çok da motive etmeyecek olaylar da yaşandığı için hem de vakit bulamamaktan aynı zamanda 3 farklı ülkeden bağlanıyoruz. O yüzden çok fırsat bulamadık. Umarız bundan sonra kaydetmeye devam edebiliriz.
Evet, aynı derecede hevesliyiz ilk günkü kadar. Sadece işin lojistik kısmında ve organizasyon kısmında eski oranla daha çok zorlanıyoruz. Dizinin de dediği gibi 3 farklı ülke ve 3 farklı saat dilimi dolayısıyla.
Pandeminin belki de tek güzel
Aynen.
yanı buydu. İşte organize olabilmek çok kolaydı. Ama bugün tekrar oturup konuşmak çok güzel hissettirdi.
Evet.
Hepimiz de çok mutluyuz ve kesinlikle bu platformdan bunları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Biraz da paslanmışız.
Ama
Evet. çok özlemişiz.
Evet.
Evet, çok teşekkür ederiz siz de bunun bir parçası olduğunuz için. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Görüşmek
Hoşça
üzere.
kalın.